Merhaba değerli ürünün mükemmelliğine aşık olup müşteriyi unutanlar ve büyüme uğruna kendi kimliğini de kaybedenler. Trenden Bildirim Podcast'inin 131. bölümüne hoş geldiniz. Şimdi normalde şu an Ankara'ya doğru gelmiş, keyfime bakmış falan evimde hatta belki de durumda olmam gerekiyordu ama ufak bir süre daha doğrusu hesap hatası yapmışım ve anonsu farklı bir uçak ya da doğrusu İstanbul uçağını Ankara zannedip ona girmeye çalışınca biraz tabii zor oldu ama olsun. Şu an artık doğru uçağın sırasına girdim. Bir yerlerde bir şekilde sandalyeye falan bir yerlere oturdum ve bu bölümü kaydetmeye başladım. Anlayacağınız süre daha doğrusu söylediğim sürede hala Samsun Havalimanı'ndayım. Bir önceki bölümde zaten bunun detayını bahsetmiştim. Bu kısmı o yüzden artık geçiyorum. Hiç o yanlış anons falan bunları geçtik ve bölümümüze geliyoruz. Bugün önümüzde güzel bir yazı var yine. Özellikle girişimciler için, teknoloji girişimciler için bence kıymetli bir noktaya değinen bir yazı. Paul Carreon makale ya yani bir yazı hazırlamış. Güzel böyle 2019 yılında hazırlamış. Muhtemelen yani sıfır AI ve detaylı güzel bir analiz var karşımızda ve Crossing the Chasm yani uçurumdan geçmek. Bu isimde aslında bir kitap var ve Geoffrey Moore'un yazmış olduğu kitaba atıfta bulunarak o kitap üzerinden bir yazı hazırlamış Paul Carreon. Şimdi hazırsak hızlıca ben artık uçağı da bir şekilde kaçırmayayım. Kahvelerimizi, çaylarımızı vesaire artık yudumladığınız bir senaryoda ben de koştur koştur bir şeyleri size anlattığım senaryoda bu teknoloji pazarlamasının ciddi manada yıllardır otoritesi haline gelmiş olan yaklaşımı şöyle deşmeye, didiklemeye başlayalım. Birinci bölümde inovasyon meraklılarından pragmatistlere, o korkutucu uçurumdan bahsedeceğiz. Yazar, pazarlar insanların yeni ürünleri kabul etme yeteneğine göre bölünür ve bu insanlar teknoloji benimseme yaşam döngüsüne göre kategorize edilir diye başlamış. Haliyle işte hepimizin de aslında bildiği kısımlardan bahsediyor. İnovatörler, işte bu teknoloji meraklıları yani erken benimseyenler, vizyonerler ile ana akım pazar ki bunlar pragmatistler oluyor arasında bir boşluk oluşur diyor. Erken benimseyenler ile erken çoğunluk arasındaki bu boşluk en tehlikeli uçurumdur. Çünkü müşteriler eski yollar ile yeni yollar arasında radikal bir kopukluk bekler ve bu yüzden o arada kelimelerin tam anlamıyla hiçbir pazarınız yoktur. Böyle söylüyor yazar. Şimdi yazarın bahsettiği uçurum kelimesi pazarlama dünyasının tam ortasına düşen bir gerçeklik bombası aslında. Çevremizde işte, abi süper fikrim var. Ürünü çıkardık 200 kişi de bayıldı. Şöyle oldu böyle oldu falan diyen ama bir türlü işini büyütemeyen girişimcileri düşünün. Hatırlarsanız 106. bölümde Aaron Dynan ile ilk 100 müşteriyi kazanmak için dar ol ki keskin ol demiştik. İşte mesele o dar ve keskin kitleyi fethetmekle bitmiyor. Asıl savaş ondan sonra başlıyor. Lazer ışını gibi tek bir noktayı yaktınız tamam. Ama o ateşi ormana nasıl yayacaksınız? Bu da tabii kötü bir benzetmemiz oldu. Şimdi söylerken ağzımdan çıktıktan sonra fark ediyorum. Kötü bir benzetme ama siz anladınız beni. Güzelliği, iyiliği diyelim nasıl yayacağız? Şimdi bu uçurumu aşmak 128. bölümde eski bir kimyager olarak aslında anlattığım o aktivasyon enerjisini bulmak gibi. O enerjiyi bulamadan reaksiyon başlamaz, olmuyor. Olmaz da o tepeyi aşmadan kitlesel satışa geçemezsiniz. Başlangıç bitişin sonuçta garantisi de değil. Bunu da unutmamak gerekiyor. O yüzden o aktivasyon enerjisine bir şekilde ihtiyacımız var ve bu sadece 100 müşteriyi bulmakta bitmiyor. İkinci bölümden devam edelim. Vizyonerler ve pragmatistlerin savaşı. Savaş vizyonerler ile pragmatistler arasındadır diyor yazar. Vizyonerlerin pazarındayken benzersiz taleplere yol açan hayallerin pazarındasınızdır. Pragmatistlerin pazarındayken ise hayatta bir pozisyon iddia etmekten ziyade hayatın sunduklarından bir şeyler çıkaran insanların yanındasınızdır. Uçurumu aşmanın stratejisi en baştan itibaren domine edebileceğiniz, rakiplerinizi o pazar nişinden çıkarabileceğiniz ve ardından burayı daha geniş operasyonlar için bir üs olarak kullanabileceğiniz çok spesifik bir niş pazarı hedeflemektir demiş yazar. Bu arada birazcık sessiz konuşmaya ya da ağzımın içinden konuşmaya çalışıyorum çünkü etrafımdaki insanları da sabah sabah illallah ettirmeyeyim. Neyse, evet. Burada çok spesifik bir niş pazarı hedeflemekten bahsediyoruz. 39. bölümde bunu çok aslında güzelce belirtmiştik ve orada şunu demiştik. Ürün değil, müşteri kazandırıyor. Ürünümde ne yanlış diye sorma. Müşterin kim diye sor diye konuşmuştuk uzun uzun. Pragmatist dediğimiz kitle işte o bizim havalı, devrimsel teknolojik özelliklerimizle bir şekilde ilgilenmiyor. Onlarla bir şey yok yani, gereksinim yok ya da onlarla bir işi yok. Onlar sadece bu alet benim hayatımı nasıl kolaylaştıracak, bana hangi dertsiz çözümü sunacak diye bakıyorlar. Vizyonerler hayal satın alıyor. Pragmatistler ise sonuç. Eğer pragmatistlere hala hayal satmaya kalkarsak, yani vizyonerlere yaptığımızı yapmaya çalışırsak, o uçurumun dibini de boylarız. Şimdi hedefimiz bir şekilde bu uçurumu geçmek. Ancak bu uçurumu geçebilmek için hedefsiz özgüvenli bir kenara bırakıp bir şekilde daha pragmatist yaklaşmak ya da hani biraz daha aslında herkese olduğu alana göre bir şekilde malzeme sunmak, bir şeyler sunmak önemli. Ve bu hedefsiz özgüven kısmı aslında bizim biraz da zayıf karnımız. Üçüncü bölüm bütüncül ürün. Sadece fikir yetmez bu tam ürün dediğimiz şey yani. Yazar uçurumu aşmak yani pragmatistler pazarına ulaşmak için onların bir numaralı arzusunu yerine getirmeniz gerekir. Ki bu da bütüncül üründür diyor. Pragmatistlerin satın alma nedenini sağlayan 7 stratejiden oluşan bir bütüncül ürün modeli vardır. Bunlar standart ve prosedürler, eğitim ve destek, değişim ve yönetimi, yani bu sürecin yönetimi, kurulum ve hata ayıklama, sistem entegrasyonu, ek donanım ve ek yazılımdır diye belirtmiş. Şimdi bu dediğim gibi kitabını okuyabilirsiniz. Kafanızı bir şekilde bu işe daha fazla yorabilirsiniz. İnanılmaz bir kılavuz niteliğinde süreç. Yazar bunu, yani bu yazının yazarı değil, kitabın yazarı Jeffrey Moore çok detaylı, güzel bir şekilde aktarmış. Yazar da bunu güzel bir özetle bizim karşımıza sunmuş. Bütüncül ürün kavramı bu noktada çok kritik. Şimdi burasına bir şekilde değinelim. Sadece harika bir kod yazmak ya da harika bir teknoloji geliştirmek ya da süper bir tasarımla ortaya çıkmak işi çözmüyor. İnsanlara maksimum uygulanabilir bir vaat sunmak zorundayız. Yani bu çok kıymetli. Hani hep var ya işte MVP vesaire, bunlardan bahsediyoruz. İşte 63. bölümde hatta şey demiştik. MVP devri bitti. Artık insanların yarım yamalak ürünler denemekten yorulduğunu söylemiştik. Hatta yapay zeka ile birlikte bu daha da arttı. Yani herkes bir şeyler ürettiği için artık yarım yamalak bir şey her yerde elimizin altında ve bundan da artık gerçekten yorulduk. Ana akım kitle ürünü kutusundan çıkardığında pürüzsüz çalışmasını, bozulduğunda muhatap bulabilmesini ya da mevcut sistemine hemen entegre olmasını falan ister. Yani bunlar kıymetlidir. Üzerine kafa yormak, zaman ayırmak, enerji ayırmak istemiyor. Yani bunu çok da artık dediğim gibi yapay zeka ile beraber ciddi manada daha da sık yaşıyoruz ve bununla terk etmemiz gerekiyor. Ya da bu zihniyeti terk etmemiz gerekiyor. Çünkü müşterinin eline kullanım kılavuzu yerine bir sürü dert tutuşturursanız işte onlar o zaman sizi terk ediyorlar. Eğer siz bu düşünceyi terk etmezseniz. Sonuçta şu var. Mükemmellik bazen sadece dertsizliktir. Evet, mükemmeli arayalım diye birçok şeyi zaman kaybetmeyelim. Evet, mükemmelin peşine koşarken aslında hayata geçirmeyi erteleyeceğiz. Bilmem ne, bunlar ayrı konu. Ama önemli olan nokta şu zaten, sıfırdan bir şeyi mükemmel olarak ortaya çıkarın değil. Ortaya çıkardığınız Ar-Ge'sini yaptığınız teknolojiyi mükemmelleştirmeniz lazım ki pragmatistlerin olduğu aslında ana para, yani parayı kazandıran size yaklaşık olarak hatta pazarın %64 kadarını yaklaşık içeren ana kullanıcıya ulaşacak bir ürün mükemmel olmak zorunda. Başka çare yok yani bu noktada. Dördüncü olarak konumlandırma ve zihin işgali. Şimdi yazar konumlandırma, pazarda bir yer edinmek ve bir ürünü satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi aktivitedir. Konumlandırmanın amacı hedef müşterilerin kafasına bir alan oluşturmak ve orayı işgal etmektir diyor. Devamında da iddianızı doğru belirlemek en zorudur. Anahtar nokta, konumunuzu hem domine etmeyi amaçladığınız hedef segmente hem de değer teklifinizde dayandırarak tanımlamaktır demiş. Müşterinin kafasında bir alan oluşturmak ve orayı işgal etmek. Ya bu aslında markalaşmanın temelde ruhu. İnsanlar bir markayı neden tercih eder? Yani bir sürü şey bahsedebiliriz ama bazen o markanın ne olduğu kadar ne olmadığı da önemli. Pazarda rakiplerinizi sadece teknolojinizle alt edemezsiniz sonuçta. Onlardan farklılaştığınız o çok özel, keskin odak noktanızla alt edersiniz. Bunun gibi daha bir sürü şeyden bahsedebilirim ama özellikle teknoloji pazarında bunlar çok kıymetli. Şimdi özetle kendiniz bir kategoriye o kadar iyi yerleştirmelisiniz ki insanların aklına gelen ilk seçenek siz olmalısınız. Ve bunun çok büyük bir pazar olmasına gerek yok. Çok küçük, niş, para kazandırabilecek odaklı bir alan olması yeterli. Ve konumlandırma, unutmamalıyız ki gürültünün içerisindeki o tek net nota, ana dominant olan şey, o notayı bulmamız önemli. Bitirirken şu soruyu soralım. Herkes büyümek zorunda mı? Şimdi yazıyı baştan sona okuduğumuzda Paul Karum ya da kitabı okuduğunuzda bize sürekli bir mecburiyetten bahsediyor. İlla ki o ana akım pazara geçmek, o teknolojik uçurumu ne pahasına olursa aşmak bir şekilde zorundaymışız gibi bir his oluşturuyor. Bölüm beklediğinden biraz uzun sürdü kaydı ve o yüzden uçağı kaçırmamak için artık birkaç defa yapılan son çağrı kısmında ve herkesin artık uçağa bir şekilde bindiğini gördüğüm anda fırladım ve kalanını bu kısmı evde şu anda çekiyorum. Yazıya dönersek, bölüme dönersek şurada kalmıştık. Biz bir şekilde bu uçurumdan geçmeyi gerçekten istiyor muyuz? Ya da yazar bu uçurumdan geçmeyi bize sanki çok zorunlu bir şeymiş gibi sunmuş. Evet, bir girişimler için belki böyle ama bizim için bu böyle mi? Sanki uçurumu geçmezsek başarısız olacağız, tarihin tozlu raflarına kalkacağız falan gibi bir yaklaşımla geliyor şu yazar. Peki gerçek hayatta durum hep böyle mi? Ya da böyle olmak zorunda mı? Hayata ve stratejiye bakış açım birazcık eski bölümlerden de belki bileceksinizdir ya da sohbetimiz varsa biliyorsunuzdur. Genellikle neyi istediğimi bulmam bazen zordur, hatta genelde zordur ama neyi istemediğimi bulmam çok daha kolay ve çok daha pratiktir diye bakarım. Bir seçim yapmak istediğinizde istediklerinizi seçmeye çalışmak yerine istemediklerinizi çıkartırsanız geriye kalanlar zaten sizin için doğru olanlar ya da en azından nötr kaldıklarınızdır diye bakıyorum. 126. bölümde Brad Fox ile konuştuğumuz o bölümde şunlardan bahsetmiştik. Yatırımcılarla ilgili biraz konuştuğumuz ya da işinizin bir şekilde yatırımcılara bakan tarafını konuştuğumuzda yatırımcılar neden harika fikirleri reddeder demiştik. İşte orada aslında tam olarak şunu konuşmuştuk. Belki de sizin harika fikriniz o devasa büyüme potansiyeline sahip değildir ve bu olmak zorunda da değildir ya da bir şekilde böyle olsun istemiyorsunuzdur. Ya belki de sizin şirketiniz, girişiminiz sadece o erken benimseyen, inovasyon meraklısı, niş kitleyle çalışmaktan inanılmaz keyif alıyordur ya da orada olmak istiyordur ya da bunun daha ötesine geçmeyi pek de düşünmüyordur. Yani o yüz milyonlarca dolarlık devasa bir unicorn olmak, sürekli risk sermayedarlarını mutlu etmeye çalışmak vesaire bunlar yerine size ve ekibinize mutlu, karlı ve huzurlu bir yaşam sunan bir lifestyle business yani yaşam tarzı işletmesi kurmak da muazzam bir başarıdır ya da yeterlidir. Yani bunun çok daha ötesine sürekli çıkmamız gerekiyor falan yazıda bu var ya işte bu işte çok daha şöyle yapmalıyız bunu etmeliyiz bilmem ne. Belki de bu değildir sizin için doğru olan. Çünkü bir yandan da şunu düşünmek gerekiyor. Neden illa ki kendimiz o stresli uçurumdan atlayıp milyarlarca dolarlık kitlelerin dertleriyle boğuşmak zorunda hissediyoruz ki? Şimdi uçurumu aşmak için kendinizi bir krakere çevirmeden önce, bir malzemeye dönüştürmeden önce kendi başarı tanımınızı yapmanız en önemli unsur aslında. Buradan bunu çıkarmak gerekiyor. Şimdi bazıları evet bu uçurumdan zıplamak, geçmek, devasa bir kitle, devasa bir yatırım, devasa bir operasyon bunlara ulaşmak ve hatta belki buradan da exit yapıp daha başka yolculuklara çıkmak isteyecektir. Bu normal olabilir, hatta belki de olması gereken. Ama başarı dediğimiz şey ya da başarılı olmak noktası her zaman devasa kitlelere, devasa operasyonlara, paralara veya karlılıklara vesairelere ulaşmak demek değil. Yani bazen başarı doğru boyutta, doğru insanlarla ve doğru sınırlar içinde kalarak özgürlüğünüzü koruyabilmektir. Yani bu açıdan bakmak lazım. Sonuçta şunu yapmak en önemlisi, ister kariyerinizde, ister yönettiğiniz işte, ister girişim fikrinizde ya da neyse artık şu anda odağınızda olan şey, bunda aşılması gereken uçurumlar neler? Bunları bir göz atmak lazım bence. Ya o uçuruma aşmak gerçekten sizin kendi tercihiniz mi, arzuladığınız, hedeflediğiniz şey mi, yoksa sektörün veya çevrenizin size dayattığı bir mecburiyet mi? Bunu çok net bir değerlendirmek gerekiyor. Bunu sessizce şöyle bir düşünüp odaklanıp kafanızda tam olarak netleştirmek gerekiyor. Tabii bunun sonucunda da ona dair bir adım atıp artık o yolculuğa çıkmış ve o yolculukta ilerleyen bir durumda, bir zihinde, yaklaşımda olmanız en doğrusu olacak. Neyse, yani Samsun'da başlayan, Ankara'da biten bu yolculukta biraz daha bu uçurumdan geçmek yaklaşımını değerlendirdik. Bir şekilde girişimleriniz ya da hayatınızın içerisindeki unsurları bir başka, daha büyük pazara, daha büyük alana nasıl taşıyabileceğinizle ilgili biraz konuştuk. Biraz da gerçekten bu gerekli mi konuştuk. Bir sonraki bölümde yeni bir durakta, belki yeni bir ilde, ortamda ya da yeni bir durumun içerisinde tekrardan buluşana dek kendinize dikkat edin ve başkalarının beklentilerine göre değil, kendi huzurunuza göre bir şekilde yolculuğunuzu çizmeyi unutmayın. Hoşça kalın.